أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. محترم kardeşlerim, Araf suresinde Musa aleyhisselamın 40 geceliğine dağa davet edilmesi, kendisine Tevrat'ın verilmesi için ibadete davet edilmesi ve Rabbi ile konuşunca Musa aleyhisselamın coşup Rabbini görmek istemesi, Rabbi ile olan kelamın neşesiyle, zevkiyle Rabbini görmek istemesinden bahsetmiştik. Ve Allah Azze ve Celle'ye Ya Rabbi, Rabbi erini enzur ileyk demiş, Rabbi de kendisine len terani buyurmuştu. Ya Rabbi göster bana kendini, bakayım sana demiş. Ve Allah Azze ve Celle ise bu dünyada bunun mümkün olmadığını, bunun ancak alemi bekada mümkün olduğunu, dünya hayatında, fena dünyasında, sonu olan bu dünya hayatında insana buna uygun gözün verilmediğini ve dünyada insanın Rabbini görmesinin mümkün olmadığını ifade ederek len terani ifadesini kullanmıştı. Musa aleyhisselam daha sonra Rabbinin dağa tecelli etmesi suretinde Rabbi dağa tecelli edince bunun üzerine Musa aleyhisselam bayılmış ve kalktığı zaman da Ya Rabbi tövbe ettim. Ben sana iman edenlerin ilkiyim. Yeryüzünde, dünya hayatında insanın Rabbini görmesinin mümkün olmadığına iman eden ya da bu milletin, bu ümmetin içerisinden sana iman edenlerin ilkiyim ben Ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle de قَالَ يَا مُوسَى اِنِّ اسْتَفَّيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُزْ مَا اَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah da kendisine demişti ki ey Musa, seni insanların üzerine seçtim. Risaletlerimle, verdiğim peygamberlik ve verdiğim ayetlerle seni insanların üzerine seçmiş bulunuyorum. Ve seninle konuşmamla seni insanların üzerine seçmiş bulunuyorum. Demek ki insan var, seçilmiştir. İnsan var, seçkindir. insan var, her ikisi de değildir. Kitap okumak suretiyle ya da kabiliyetlerinizi kullanmak suretiyle herhangi bir alanda seçkin bir insan olabilirsiniz. Ancak gerçekte ondan çok daha önemli, çok daha yüksek bir makam olan seçilmişlik makamı ise ne okumayla, ne kabiliyetleri kullanmayla, ne gece gündüz çalışmayla olacak bir makam değil. Seçilmişlik makamı peygamberlere ve evliyaullah'a verilmiş olan bir makam. Onlar Rableri tarafından seçilmiş, Rableri tarafından özel bir görevle görevlendirilmiş insanlardır. Peygamberlerin hepsi seçilmiş insanlar oldukları gibi, peygamber olmayan insanların da içinden seçilmiş insanlar vardır. Evliyaullah bunlardandır. Hazreti Meryem gibi kadınlar bunlardandır. Annesi daha o karnındayken onu Rabbine adamış ve "Ya Rabbi, karnındakini sana adadım" demişti. "Senin yoluna adadım." Ve böyle bir şekilde doğmuş olan Hazreti Meryem'den Allah İsa'yı meydana getirmiş, babasız bir şekilde İsa Aleyhisselam dünyaya gelmişti. Böyle bir anneden böyle bir kız çocuğu, böyle bir kız çocuğundan da böyle bir büyük insan İsa Aleyhisselam dünyaya gelmişti. Annesi de seçilmişti. Çünkü annesi, yani Meryem, annesi tarafından adanmıştı. Böyle bir kadından, böyle bir adaktan sonra dünyaya gelen kız çocuğu seçilmiş bir kız çocuğu olmuştu. Seçilmişti, İsa'yı dünyaya getirme göreviyle görevlendirilmişti. O bilmiyordu, daha doğmadan evvel buna karar verilmişti. Haberi bile yoktu kendisine biçilmiş olan vazifeden. Haberi yoktu ama Allah ona bir vazife biçmiş ve sen yeryüzüne geleceksin ve senden babasız, dünyada ilk kez ve son kez babasız bir insan dünyaya gelecek. Çünkü sen annen tarafından adanmış bir kızsın. Dolayısıyla Allah, sen madem Allah yoluna adandın, o halde sana o yolda atılacak olan iftiralara da katlanacaksın. Babası çocuk dünyaya gelir mi diyecekler ve sana iftira atacaklar ve sen buna katlanacaksın. Çünkü sen seçilmiş bir kadınsın. Seçilmişten seçilmiş bir insan zuhur etti Allah'ın izniyle, babasız bir şekilde. İşte bazı insanlar peygamber olabilir, peygamber olmaya da bilir ama seçilmişlerdir. Burada Musa Aleyhisselam'ın da seçilmiş olan insanlardan olduğu haber verilmektedir bize. Allah buyurdu ki, ya Musa, inni istaffaytuke alen nas bi risalati ve bi kelami. Seni ben insanların üzerine seçtim. Sana vermiş olduğum ayetlerimle ve sana seninle konuşmak suretiyle ben seni insanların üzerine seçtim. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam da seçilmişti Musa'dan çok önce. Çünkü imtihanlardan geçmiş ve imtihanları kazanmıştı. وَاِذِ بِتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرُّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Allah Azze ve Celle İbrahim'i bir takım kelimelerle, bir takım imtihanlarla denediğini ifade etmektedir. Bir takım kelimelerle Allah İbrahim'i denedi, bazı musibetler, bazı imtihanlardan geçti. Ve bunları tamamladığı zaman, imtihanı kazandığı zaman ona dedi ki, اِنَّيْ جَاِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Seni insanlara imam yapacağım. İmtihanlar olmadan olgunlaşma olmaz, olgunlaşma olmadan da imam olmak olmaz. Onun içindir ki İbrahim Aleyhisselam o kadar olgunluğuna rağmen gene imtihanlardan geçirilmiş ve sonunda kendisine büyük bir makam verilmiş ve insanlara imam yapılmıştı. Seçilmiş insanlar bile gene de onlara torpil yapılmıyor, gene de onlara bir takım musibetler veriliyor, o musibetlerden geçiriliyor, ondan sonra onlara o makamlar veriliyordu. Evet, seçilmiş insanlara özel bir takım ihsanlarda bulunulması gayet normaldi. Eğer önemli bir görev için seçilmişse bir insan, o insana bazı Allah'ın başka insanlara lütfetmediği kadar lütfetmesi mümkündür ve doğrudur. Mesela Hazreti Meryem'e daha küçük bir kız çocuğu iken Allah'ın önüne kışın yaz meyvesi, yazında kış meyvesi getirmesi gibi. Daha küçük bir kız çocuğu idi ve mabette bulunuyordu. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam yanına girmiş olsa daima onun yanında bir rızık buluyordu. Ali İmran suresinde bu mevzudan bahsediyor. Ne zaman yanına girse كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ne zaman yanına girse Zekeriya yanında bir rızık buluyordu ve dedi ki ey Meryem, sana bu nereden geliyor? Dedi ki Rabbimin katından, indillah'tan geliyor. Ve Allah istediği kimseye istediği kadar hesapsız rızık verebilir. Daha küçük bir kız çocuğuydu. Belki bir defa bile doğru dürüst kendisine farz olacak bir şekilde belki tam bir abdestle namaz bile belki kılmamıştı. Belki tam bir oruç tutmamıştı. Belki daha aklı bazı şeylere yetmiyordu. Ama Allah onu seçmişti ve önemli bir görev için büyük bir insana anne olma görevi, babasız bir anne olma görevi vermiş. Ve öyle bir zor göreve layık seçilmiş olan insana da bazı özel ihsanlarda bulunulması gayet tabidir. Çünkü önemli görevlerde zorluklar çoktur. O zorluklara tahammül gösterebilmesi için bazı özel mucizelerin veya kerametlerin ona verilmesi gerekebilir. Bütün peygamberler başka insanlara gösterilmemiş olan bir takım şeylere şahit olmuşlar. Bir takım mucizelere şahit olmuşlar. Rablerini çok çok daha yakından tanımışlar. Ve önemli vazifeye bu şekilde hazır hale gelmişler. Rablerinden o kadar emin hale gelmişlerdi ki tüm dünya bir araya gelse, Rableri hakkında ters mers konuşacak olsa, iftira atacak olsa, onları kabul etmeyecek bir imani seviyeye ulaşmışlardı. O yüzden seçilmiş insanların özel bazı insanlar ile taltif edilmeleri, onların imanlarını kuvvetlendirilmesi gayet normaldi. Ve Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a seni insanlar üzerine seçtim buyurduktan sonra فَخُزْ مَا اَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sana vermiş olduğum şeyi tut, onu bırakma ve şakirinden ol, Rabbine şükreden kullarından ol. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem daima Rabbine hamd ediyor ve daima Rabbine tesbih ediyor ve daima Rabbine secde ediyordu. Kendisine bazı zamanlarda bazı sahabiler gelmiş demişlerdi ki ya Resulallah, neden bu kadar çok kendine işkence ediyorsun? Neden sabahlara kadar namaz kılıyorsun? Ayakların şişiyor. Hasırın üzerinde uyuyorsun. Hasırın izleri vücuduna çıkıyor. Neden? Senin hiçbir günahın yokken neden böyle ya Resulallah? Geçmiş ve gelecek hem günahın yok hem varsa bile bir takım zelleler, onlar da affolmuş iken neden bu kadar kendini zorluyorsun ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şükreden bir kul da mı olmayayım buyurmuştu. Rabbim beni insan olarak yarattı. Bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Rabbim beni bir peygamber olarak yarattı. Bir kafir olarak da halk edebilirdi. Ben şükreden bir kul da mı olmayayım? Kalbim temiz diyen cahil, neden namaz kılmıyorsun denildiği zaman, neden şöyle haramlardan kendini korumuyorsun, neden farizaları yerine getirmiyorsun denildiği zaman, kendini bilmeyen cahil bazen öyle söyler. Benim kalbim temiz der. Sanki kalp temizliği olunca gerçekten ibadetten müstahni oluyor. Gerçekten artık ibadet ona farz olmuyormuş gibi konuşuyor. Kalbinin temiz olmadığı ifadelerinden bellidir. Ama gerçekten kalbi temiz olsaydı bile yine de Allah'a secde etmesi, Allah'a şükrünün, o kulluğun, kendisine verilmiş olan rızıkların şükrünü yerine getirmiş olmak için zaten yine vacip olacaktı. Eğer Allah namazı farz kılmasaydı gene namaz kılmalıydık. Eğer Allah orucu farz kılmasaydı gene oruç tutmalıydık. Eğer Allah bazı kötü şeyleri haram kılmasaydı gene onlardan uzak durmalıydık. Çünkü bunlar zaten Allah'a şükrün bir ifadesidir. Farz olmasaydı bile, cennet olmasaydı, cehennem olmasaydı bile gene de bunları yapmak şahsiyetli insanların, asil insanların hareketi olacaktı. Ondandır ki nafile ibadetleri de yapar takva sahipleri. Allah farz kılmamış olduğu halde onlar nafile ibadetler yaparlar. Allah'ın farz kılmış olduğu orucun dışında oruçlar tutarlar. Farz kılmış olduğu namazın dışında namazlar kılarlar. Çünkü onlar Rablerine şükreden kullardan olmak istemektedirler. Ve ketebna lehu fil elvahi min kulli şey mev'izaten ve tafsilen li kulli şey. Ve biz o levhalarda Musa'ya verilmiş olan o kitaplardan her şeyden yazmıştık, öğüt nevinden olan ve her şeyi tafsilatlı bir şekilde ona açıklamıştık. Ve sonra ona fehusha bi kuvve, onu kuvvetle tut diye ona talimat vermiştik. Ve emur kavmeke ye'huzu bi ahsaniha, onu kuvvetle tut ve kavmine de şöyle emret. O levhalarda, Tevrat'ın levhalarında yazılmış olanların en güzellerini yapsınlar, en güzellerine uysunlar. En güzellerini alsınlar. Demek ki Tevrat'ta güzel var, bir de en güzel var. Mesela bir insanın akrabası öldürüldüğü zaman, birinci derece akrabası öldürüldüğünde, eğer öldüren kişi tövbe etmiş bir insan ise, buna rağmen yine de kısas isteme hakkı olduğu halde, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَى الْهُرُّ بِالْهُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْاُنْسَى بِالْاُنْسَى. Ey imadenler, size kısas farz kılındı. Köleye karşı köle, hürre karşı hür, dişiye karşı dişi. Size kısas farz kılındı. Bu şekilde kısas isteme hakkı olduğu halde fakat affetmesi onun için çok daha hayırlıdır. فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانِ. Eğer birisi kardeşini affedecek olursa, öldüren katili affedecek olursa bu onun için daha hayırlı. O da ona karşılık olarak bazı iyilikler yapsın. O da onun karşılığında affedilmesini karşılığında daha iyi şekilde ona muamele etsin ve bazı karşılıklar versin. Nasıl ki kısas güzeldir ama affetmek ondan çok daha güzeldir. Aynı şekilde o Tevrat'ta mevcut olan hükümlerin içerisinden güzeli de alabilirler ama وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُزُ بِيَحْسَنِهَا, söyle onlara, emret onlara onun en güzelini alsınlar. Takva sahibi olmaya çalışsınlar. Eğer böyle yaparlarsa سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, o zaman onlara fasıkların yurdunu göstereceğim. Yani onlara fasıkların yurdunu yurt olarak teslim edeceğim. Onlara o Firavun'un yurdunu yahut da Şam tarafları da olabilir, çeşitli görüşler var. O bölgeleri onlara teslim edeceğim. İktidarı onlara vereceğim ve onların yeryüzünde hakimler olmasını sağlayacağım. سَأَسْرِفُ عَنْ اَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ve ayetlerinden yüz çevirip de tekebbür eden, büyüklenen kimseleri ben de ayetlerimden çevireceğim. Haksız yere yeryüzüne büyüklük taslayan kimseleri ben de ayetlerimden çevireceğim. Çünkü onlar وَاَنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَمْ, onlar ne kadar delil görürlerse görsünler iman etmezler. Ve ne kadar doğru yolu gösterirseniz gösterin onlar iman etmezler. وَاَنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدُ لَا يَتَّخِذُهُ سَب۪يلًا, onlara rüşt yolunu, doğru yolu gösterecek olsanız, olgunluk yolunu, kemal yolu onlara gösterecek olsanız onlar o yolu yol edinmezler. وَاَنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَب۪يلًا, ve onlara azgınlık yolunu, kötü yolu, yanlış yolu gösterecek olsanız yahut onlar görecek olsalar onlar o yolu yol olarak edinirler. Yani onlar esasında kendilerinin gitmiş oldukları yolun yanlış olduğunu bilirler. Ve ne kadar delil görürlerse görsünler, ne kadar kanunlarının, kitaplarının yanlış olduğunu, hayat nizamlarının yanlış olduğunu görürlerse görsünler gene onlar vazgeçmezler. Kendilerinin gitmiş olduğu o izimlerin yanlışlığını görseler bile yine ondan vazgeçmezler. Fikirlerinin çürüdüğünü görseler bile, kanunlarının her sene yanlışlığını görseler bile, 1000 defa kanun yaparlar gene o yanlıştan vazgeçmezler. Allah'ın kanununa gelelim, bizim yaptığımız kanunlar her gün bozuluyor demezler ve yine doğru yola gelmezler. Fakat ne zaman bir azgınlık yolu görseler, ne zaman bir küfür yolu görseler o yola yine tabi olurlar. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِيَيَتِينَ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Onların böyle yapmasının sebebi ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Yani onlar Tevrat'ı inkar ettiklerinden ötürü, Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetleri olarak kabul etmeyince, Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetleri olarak kabul etmeyince, evet bugün de bazı insanlar Allah'ın ayetlerini kabul ettiklerini söyleyebilirler. Ama gerçekte Allah'ın ayetlerini kabul etmiş olsaydılar, gerçekte bunlar Allah'ın ayetleridir diye iman etmiş olsaydılar, o takdirde o insanların Kur'an'a karşı gelmeleri mümkün olmayacaktı. İstedikleri kadar Kur'an'a Allah'ın kelamı gözüyle baktıklarını iddia etsinler. Fakat şu bir gerçek ki eğer Kur'an'ı Allah kelamı olarak görüyor olsaydılar, kesinlikle bugünkü yaptıklarını yapamayacaklardı. Eğer Kur'an'ı Allah'ın kelamı olarak görüyor olsaydılar, o Kur'an'da başlarınızı örtün emri geldiğine göre, bütün ulema bunda icma ettiğine göre, o takdirde başörtüsüyle savaşamayacaklardı. Eğer bu kitabı Allah'ın kitabı olarak görüyor olsaydılar, eğer bu kitabı Allah'ın kitabı olarak görüyor olsaydılar, o takdirde Allah'ın o kitapta namazı emrettiğini görecek ve mesai saati filan dinlemez Allah. Her zaman bana secde et emrini vermiş, günde 5 defa huzuruma geleceksin demiş isem, o vakit mesai saati ise her ne olursa olsun Allah emretmişse kitabında artık mesele bitmiştir diyecek ve mesai saatinde de namaz kılınabilir diyeceklerdi. Eğer bu kitabı Allah'ın kitabı olarak kabul etmiş olsaydılar. Ama onlar gizli veya açık bir şekilde Allah'ın kitabını inkar ederler. Ve ayetlerimizden de gafildirler. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Bizim ayetlerimizi inkar eden ve sonra ahiretteki buluşmayı, ahirette tekrar dirilmeyi inkar eden o kimseler, onların amellerin hepsi boşa gitmiştir. حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Bütün amelleri hapt olur. Mesela bir fakire iyilik yapmış olsalar bile, ahireti inkar edenlerin yaptığı iyilikler kabul edilmeyecektir. Ayetleri inkar edenlerin yaptığı iyilikler kabul edilmeyecek. Bir fakire yardım etmiş olsa, bir amayı karşıdan karşıya geçirmiş olsa, hatta tüm insanlığı ışığa boğsa, Edison gibi lamba yapmış olsa bile, Einstein gibi büyük buluşlar yapmış olsa bile, insanlık için faydalı olacak bir takım şeyler yapmış olsa bile, hiçbirisi Allah katında makbul olmayacak. Çünkü Allah ancak kendisi için yapılan şeyleri kabul eder. Kendisi için yapılmamış olan şeylerin, hatta en ufak bir şirk varsa içerisinde, yani bir riya şeklinde, en ufak bir riyakarlık varsa, Allah onu bile reddeder. Eğer siz bir ameli mesela, %90 Allah rızası için yapmış olsanız, %10 da insanların rızasını kazanmak için yapmış olsanız, Allah o ameli yüzünüze çarpar ve benim böyle bir amele ihtiyacım yoktur der. %10 kim için yaptıysan git ondan mükafatını iste der. Riyakarlığın işte sonucu budur. Habitat amaluhum. İster ayetleri inkar ederek, ister ahiret gününü inkar ederek, isterse amellerine birazcık riya karıştırmak suretiyle, şirke düşmek suretiyle, herhangi bir şekilde amellerini iptal ederler. Habitat amaluhum. Onların amelleri hapt olur. Hel yüzzevne illa me kânu yamelûn. Onlar yaptıklarının dışında başka bir şeyle mi karşılık göreceklerini sanıyorlar? Onlar kesinlikle yaptıkları şeyle karşılık görmektedirler. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ هُلُيِّهِمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Allah-u Teala bu kıssada, Musa Aleyhisselam'ın kıssasında, kıssaya başlarken de ifade ettiğim gibi 60-70 ayet kadar bu kıssayı bize uzun uzun anlatmaktadır. Ve İsrail oğullarının ahlakını bize anlatmaktadır. Yahudi ahlakına dikkat çekmekte ve Yahudi ahlakıyla ahlaklanmayın demek istemektedir. Din olarak Müslüman olabilirsiniz. Fakat ahlak olarak Yahudileşmiş olabilirsiniz. Onun için Yahudi ahlakını göstermektedir bize. Ve hızlı bir şekilde kıssayı bitirmeye çalışıyorum. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'dan sonra, Musa Aleyhisselam'ın dağa çıkmasından sonra, yani 40 geceliğine dağa çıktıktan sonra, o daha dağdayken kendi kavminin tekrar putperest olduğunu haber vermektedir bize. Musa daha dağa çıkmış iken 30 gece kadar geçtikten sonra gelmeyince Musa aleyhisselam, onlar kendi aralarında konuşmuşlar ve nasıl ki daha evvelde geçtiği gibi denizden geçtikten sonra az ileride bir kavim görmüşlerdi. Musa'nın mucizesini görmüşler. Musa'nın asal mucizesini görmüşlerdi. Ejderha halini aldığını gördüler. Yedi beyda mucizesini gördüler. Esmer olan elinin koynuna koyup çıkardığı zaman bembeyaz bir nur gibi parladığını gördüler. Tufan mucizesini gördüler. Kurbağaların gelmesi mucizesini gördüler. Çekirgeyi gördüler. Haşerat mucizesini gördüler. Kan mucizesini gördüler. Ve sonra denizden geçmek suretiyle denizin yarılması mucizesini de gördüler. Fakat az ileride putlara tapan bir millet gördükleri zaman Musa'dan böyle bir put istemişlerdi. Ey Musa, bize de böyle bir put yap demişlerdi. İşte onlar Musa aleyhisselam aralarındayken bile, Musa'dan bile put isteyenler, o kadar mucize görmelerine rağmen, putperestliğin sonunun ne olduğunu Firavun'un boğulmasıyla görmelerine rağmen, yine de hem de Musa onların arasındayken bile bu şekilde Musa'dan bir put istenmiş olan bu millet, Musa aleyhisselam onların arasında ayrıldığı zaman bu sefer daha beterini yapmışlardı. Kendi aralarında altın toplamışlardı. Ve bu altını Samiri adında birisi bir buzağı haline çevirmiş, altını eritmiş, ondan sonra onunla bir buzağı yapmış, buzağı şeklini vermişti. Ve sonra o buzağının içerisinden havanın girmesiyle bir takım sesler çıkmış, yahut da şeytanın konuşmasıyla bir takım sesler çıkmış, lahuvar, bir takım belki inilti diyebileceğimiz bir takım sesler çıkınca, işte bizim ilahımız budur demişlerdi. Kendi elleriyle yapmış oldukları o altından buzağı ilah olarak görmeye başlamışlardı. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ هُلُوِيِهِمْ اَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ Musa'dan sonra, Musa daha çıkar çıkmaz, bir takım hulilerden, bir takım altınlardan bir اَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ yapmışlar. Biz sese sahip olan bir buzağı heykel yapmışlardı. اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِهِمْ سَب۪يلًا Görmüyorlar mı ki, görmediler mi ki onlar o buzağı onlarla konuşmamaktadır ve onlara bir yolla göstermemektedir. اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ Onu ilah olarak edindiler ve zalimlerden oldular. Musa aleyhisselam dağdayken onlar bunu yaptılar. Ve sonra وَلَمَّا سُقِطَ ف۪ي اَيْد۪يهِمْ وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا فَيَغْفِرْ لَنَا Büyük bir pişmanlık içerisinden kafaları ellerinin içine düştüğü zaman, nasıl ki bir insan üzüntülü olduğunda veya büyük bir pişmanlığa düştüğü zaman kafasını ellerinin arasına alır, derin derin düşünür ya, aynı o şekilde gönüllerinde büyük bir pişmanlık duydukları zaman وَلَمَّا سُقِطَ ف۪ي اَيْد۪يهِمْ ellerinin arasına kafaları düştüğünde وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ve gördüler ki onlar sapmışlardı. O buzağıyı ilah edinmek suretiyle büyük bir sapıklığa düşmüşlerdi. Dediler ki قَالُوا لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer dediler Rabbimiz bize rahmet etmeyecek olursa ve bize mağfiret etmeyecek olursa o zaman hasirinden oluruz. O zaman hüsrana düşen kimselerden olacağız. Kendileri hatalarını anlamışlardı. Aralarında Harun aleyhisselam olmasına rağmen, Harun aleyhisselam Tevrat'ın iftiralarına göre bozulmuş olan Tevrat'tan, şimdiki Yahudilerin elinde olan Tevrat'ta bu buzağı yapma işinin Harun aleyhisselam tarafından yapıldığı yazılmaktadır. Harun aleyhisselama gitmişler ve bize bir ilah yap demişlerdi. Harun aleyhisselam da bunun üzerine onlara altın toplayın demişti. Aralarında altın toplamışlar ve Harun aleyhisselam o altını buzağı haline çevirmiş ve ondan sonra işte ilahınız budur demişti. Bunu Tevrat büyük bir cüretkarlıkla ve büyük bir iftira ile Allah'ın peygamberine iftira olarak atmaktadır. Nasıl ki Allah'a bile iftira atan Yahudiler, Allah'ın kendisine bile iftira atanlar, yadullahi mağlule diyerek Allah cimridir, Allah'ın eli sıkıdır diyenler, Kur'an onlara cevap verdi. Bel yedehu mebsutaten. Hayır, tam aksine Allah'ın iki eli de açıktır. Allah'a bile iftira atacak kadar zalim olan bu millet, Harun aleyhisselam'a da, Musa'nın abisi olan Harun aleyhisselam'a da, Bir peygambere bile bu iftirayı attılar. Kendilerini aslında günahtan temizlemeye çalışıyorlardı. Nasıl ki Harun bile böyle bir günah işlemiş ise bizim de buna benzer günahlar işlememizde ne var ki demek istiyorlardı. Nasıl ki Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği gibi bir iftira atıyorlar. Nasıl ki onun çarmıha gerildiğini kabul ediyorlar. Halbuki onu ilah olarak görüyorlar. Kendilerinin ilahı olarak görmelerine rağmen onu çarmıha gerilmiş olarak da görüyorlar. Kendi ilahlarının çarmıha gerilmiş olduğunu söyleyecek kadar da cehalet gösteriyorlar. Ama onlar bu cehaleti niye gösteriyorlar? Hem ilah desinler hem de onun çarmıha gerildiğini söylesinler. Bunun sebebi ne olabilir? Onlarda kefaret inancı vardı. Bu kefaret inancına bir kılıf bulmaları gerekiyordu. İsa Aleyhisselam bütün kendisine iman etmiş olanların hepsinin günahlarının affedilmesi için çarmıha gerilmiş demek istiyorlardı. Allah biricik oğlu İsa'yı yeryüzüne indirmiş ve sonra Adem'den itibaren günahkar olarak dünyaya gelen bu insanları o günahtan kurtarmak için İsa'nın çarmıha gerilmesini takdir etmiş ve İsa Aleyhisselam da çarmıha gerilmiş ve kendisine iman edenleri günahtan kurtarmıştı diyorlardı. Ve namaza gerek yoktu onun için. Oruca gerek yoktu, zekata gerek yoktu. Cihad etmeye gerek yoktu. Yeryüzünde Allah ile savaşanlarla savaşmaya gerek yoktu. İsa'ya iman ettim demekle kurtulup cennete gireceklerini sanıyorlardı. Böyle bir din uydurmak istiyorlardı. O yüzden İsa'nın çarmıha gerilmesi gerekiyordu onlar için. Çarmıha gerilecek ve bu şekilde İsa onları günahlarından onları kurtarmış olacaktı. Nasıl ki onlar buna benzer niyetlerle böyle bir iftira attılarsa, Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam'ın göğe çekildiğini haber verdiği halde, Allah onu yükseltti buyurduğu halde, onlar yine de kendilerini ilah olarak gördüğü bir zatı bu şekilde çarmıha gerildiğini söylemek zorunda hissettilerse kendilerini, böyle bir niyetle. Aynı şekilde bu Yahudiler de Musa Aleyhisselam'ın abisi olan ve bir peygamber olan Harun Aleyhisselam'ın bu şekilde altından bir buzağı yapmak suretiyle kafir olduğunu, dolayısıyla o bile böyle olduktan sonra bizim de buna benzer hatalar işlememizde ne var demek istiyorlardı. Büyük insanlar bile böyle günahlar işlemişlerse nasıl ki Lut Aleyhisselam hakkında benzer bir iftirada bulunurlar. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni olan Lut Aleyhisselam kavmi azap gördükten sonra kızlarıyla birlikte oradan ayrılmış ve bir dağa çekilmiş ve kızları kendi kendine şöyle düşünmüşlerdi. Kavmimizden hiçbir erkek kalmadı babamızdan başka. Ona içki içirelim de onunla sonra cima edelim. Ondan çocuğumuz olsun diyorlardı. Ve Tevrat'a göre böyle yaptılar. Ona içki içirdiler ve ondan sonra ondan çocukları oldu. Bu kadar alçakça bir iftirayı bir peygambere ve kızlarına atıyorlardı. Nasıl ki Lut'a attılar bu iftirayı. Aynı iftirayı kendi peygamberleri olan Harun'a da attılar. Harun'u bir putperest olarak isimlendirdiler. Fakat Kur'an-ı Kerim bize bu kıssaları anlatmak suretiyle bu hadiselerin gerçek yüzüyle bize anlatmış olmaktadır. Musa'nın kıssasını anlatmakla, İsa'nın kıssasını anlatmakla, Lut'un kıssasını anlatmakla, geçmiş kitaplarda Tevrat ve İncil'lerdeki saptırmaları ortaya koymaktadır. Bu kıssaların bir faydası da budur. Tevrat ve İncil okurken Allah'ın kitabına uymayan şeyleri reddedelim ve Allah'ın kitabına uymayanları anlayalım ve onların iftira olduğunu anlayalım diye Allah Azze ve Celle bu kıssaları bize anlatmaktadır. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا Musa Aleyhisselam kavmine dönmüştü. Döndüğü zaman gadban olarak çok kızgın bir şekilde ve üzgün bir şekilde dönmüştü. Çünkü Allah daha Musa dağda iken ona haber vermişti. Ey Musa, sen şu anda buradasın ama senin kavmin tekrar kafir oldu. Nasıl ki sen onların arasındayken senden bir put yapmanı istemişlerdi. Sen onların arasında ayrıldığın zaman da aynı şekilde yine kafir oldular. Sen onların arasındayken engel olmuştun. Şahsiyetinle ve sertliğinle. Musa Aleyhisselam sert bir peygamberdi. Peygamberlerin içerisinde en sert ve en öfkelisi belki oydu. Çünkü kavmi gerçekten buna layıktı. Nasıl ki layık olduğunuz şekilde idare olunursunuz buyurulmuş. Aynı şekilde bir ümmet çok itaatkar, olduğu zaman semi'na ve ata'na diyen bir ümmet ise, o zaman öyle bir ümmete Hazreti Muhammed gibi bir peygamber gönderilmiştir. Rahmet peygamberin, yumuşak peygamber, hilim sahibi olan bir peygamber gönderilmiştir. Ama diğer bir kavimle semi'na ve asayna diyorsan, işittik ve isyan ettik ey Musa diyorlarsa, inanmayız sana ey Musa, len nu'mine leke hatta nara Allah'a cehran. Asla sana iman etmeyiz. Senin Rabbini açıkça görmedikçe, Rabbimizi apaçık insanı görür gibi görmedikçe asla iman etmeyiz. Semihna ve asayna diyen bir ümmete de işte Musa gibi gatban olan, öfkeli olan bir peygamber olarak gönderiliyordu. Çünkü böyle bir toplumun zapt edilebilmesi ancak bununla mümkündü. Musa Aleyhisselam'dan bir put istemişler ve Musa Aleyhisselam reddetmişti. Sonra onların arasında ayrılıp Rabbinden Tevrat almak için dağa çekildiği zaman, dağda 30 gece kalmış ve ondan sonra onlar onu beklemiş ve daha Musa'nın inmediğini gördükleri zaman tekrar kendi aralarında altın toplamak suretiyle bir put yapmışlar, bir buzağı ilah olarak edinmişlerdi. Ve Allah da bunu Musa'ya bildirmişti. Ey Musa, şu anda senin kavmin tekrar kafir oldu. Bu haber ile Musa Aleyhisselam dönmüş ve gelmişti kavminin yanına. Ve büyük bir öfkeyle gelmişti. Gadban esifem. قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِينَ Sonra kavmine dedi ki, ne kadar kötü bir toplumsunuz. Ne kadar kötüsünüz benden sonra, bana ne kadar kötü bir halef oldunuz. Benden sonra böyle mi yapacaktınız? Benim size bırakmış olduğum bu dinim, bu halem getirecektiniz. Yeniden dinde bid'atler mi çıkaracaktınız? Yeniden dinde olmayan şeyler dine sokacak mısınız? اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin dini hususunda acele mi ettiniz? Ya da Rabbinizin 30 gecenin üzerine 10 gece ilave etmesi ve 30 geceyi 40 geceye çıkarması durumunda bundan ötürü rahatsız mı oldunuz? Ben size 30 geceliğine daha çıkacağım demiş olabilirim. Ama Rabbim ondan sonra ona 10 gece ilave etmiş olabilir. Rabbim bu hakka sahiptir. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin emri hususunda, Rabbinizin beni orada tutması hususunda acele mi ettiniz? Veya din hususunda acele mi ettiniz? Benim sizin yanınıza dönmem hususunda acele mi ettiniz? Neden hala Musa dönmüyor deyip de hemen kafir mi olacaksınız? İşte nasıl ki Musa Aleyhisselam 40 gece onların arasında ayrıldığı zaman döndüğünde kavmini kafir olarak bulduysa, öyle insanlar da görürsünüz ki Hazreti Muhammed'in ümmetindendir ama fakat esasında o Musa'nın ümmetinden gibidir. Bazı insanlar Efendimiz'in ümmetinden olabilirler. Tarih itibariyle, doğum itibariyle Efendimiz'in ümmetinden olabilirler. Ama ahlak olarak Yahudi ahlakına sahip olduklarından ötürü, sanki onlar Musa'nın ümmetinden gibidirler. Daima sözlerinden dönerler. Ve daima başlarındaki insanların yanına ayrıldıkları zaman hemen davalarından vazgeçmeye başlarlar. Ve eğer bir baskıyla karşı karşıya kalacak olurlarsa, tekrar davalarından uzaklaştıklarını görürsünüz onların. Bir baskıyla karşı karşıya kalsalar yahut buna benzer başka bir durumla karşı karşıya kalsalar veya cemaatlerinden ayrılıverseler onların tamamen değiştiğini ve döndüklerini görürsünüz. Halbuki evet belki cemaatinizle ayrılmış olabilirsiniz ama Rabbinizden de mi ayrıldınız? Esasında gerçek şudur ki insanlar önce Rablerinden ayrılmaktadırlar. Ondan sonra cemaatlerinden ayrılmaktadırlar. Rabbinden ayrılmamış insanların kolay kolay cemaatten ayrıldığı görünmemiştir. İnsan evvela yavaş yavaş, çok dikkatle takip eden insanların görebileceği bir yavaşlıkta Rabbinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar. Ondan sonra da bulunduğu toplumdan, Müslümanlar toplumundan, Müslümanların cemaatinden yavaş yavaş kopmaya başlar. Onlarla görüşmemeye başlar ve artık dünyaya dalmaya başlar. Bu insanlar esasında Musa Aleyhisselam'ın ümmetine ne kadar benzemektedirler. قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِينَ Ne kadar kötü bir halefsiniz, benim ardımdan nasıl işler yaptınız? اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin emri hususunda acele mi ettiniz? وَأَلْقَ الْاَلْوَعِ وَأَخَذَ بِرْأَسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ Ve elindeki Rabbinin kendisine vermiş olduğu levhaları atıverdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada buyurmaktadır ki haber gözle görme gibi değil demiş atalar. haberle gözle görmek aynı değil. Musa Aleyhisselam'a Allah haber vermişti bu hadiseyi. Senin kavmin şu anda tekrar kafir oldu demişti. Fakat Musa Aleyhisselam o haber kendisine geldiği zaman, hem de Rabbi tarafından haber verildiği zaman, yine de o levhaları, Tevrat'ın nüshalarını atmamıştı. Tevrat'ın sayfalarını eline atmamıştı. Ve belki öfkeli gelmişti. Belki üzgün gelmişti ama fakat elinde levhalarla gelmişti. Fakat hadiseyi gördüğü zaman, kavminin gerçekten de putperest olduğunu gördüğü zaman dayanamamıştı. Öfkelenmişti. Hadiseyi görmekle haber almak arasında böyle bir fark vardı. Ve o zaman işte kardeşinin kafasını tuttu. Hem de abisi olan Harun Aleyhisselam'ın. Kafasını tuttu ve kendisine doğru çekti. قَالَبْنَا اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اِسْتَدْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي Dedi ki Harun Aleyhisselam, ey anamın oğlu, bu kavim var ya senin bu kavmin, beni zayıf gördüler, benim lafıma itaat etmediler ve az kalsın beni öldüreceklerdi, ben bunlara hakim olamadım. Musa Aleyhisselam abisine hesap soruyordu. Neden izin verdin diyordu. Bu kıssayla bize Allah Azze ve Celle şunu anlatmak istemektedir. Din meselesi olduğu zaman kardeşin hatırına bakılmaz. Din meselesi olduğu zaman ne kardeş dinlenir ne ana baba dinlenir. Her meseleden daha önemlidir. Hanım dinlenmez, kardeş dinlenmez, ana baba bile dinlenmez. Abisi bile olsa gene dinlenmez. Neden böyle bir şeye müsaade ettin diyordu Harun Aleyhisselam'a, kızıyordu. Neden buna müsaade ettin? Ben seni kendi yerime bırakmadım mı? Ben seni kendi yerime bıraktığıma göre, o halde benim yerime vekil olarak evvela sana hesap sormam lazım demekti bunun manası. Demek ki yerinize vekil olarak bırakmış olduğunuz insana evvela hesap sormalısınız. Çünkü evvela o sorumludur. Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam hesabını soruyordu. Neden diyordu, neden buna izin verdin? Bununla Harun Aleyhisselam'ın bu hususta bir hatası olduğunu düşünüyordu. Gevşek davrandığını düşünüyordu. Evet, Tevrat'ın iftira ettiği gibi Harun Aleyhisselam onlara buzağı yapan insan değildi. Evet, ama fakat bazı meselelerde sert olmak gerekiyordu belki. Sert olmak gerekiyordu ve Harun Aleyhisselam yumuşak bir peygamberdi. Gücü yetmiyordu. Halbuki daha evvel Musa Aleyhisselam onların arasındayken onlar gene böyle bir hat işlemişlerdi. Ve Musa'ya şu kavim gibi bize de bir put yap, onların ilahı olduğu gibi bize de bir ilah yap demişlerdi. Ama Musa Aleyhisselam engel olabilmişti. Çünkü Musa Aleyhisselam daha sert ve daha iradeli, daha karizmatik bir lider ve daha sert bir peygamberdi. O yüzden böylesi insanlara, böylesi toplumlara sert olmak gerekiyordu. Harun Aleyhisselam'ın yumuşak konuşmalarıyla anlamıyorlardı. Ve Harun Aleyhisselam'ın ifadesiyle وَكَادُ يَقْتُلُونَنِي az kalsın beni öldürüyorlardı ey kardeşim. Ey anamın oğlu. Anamın oğlu diyerek sanki annesi bir babası ayrı gibi bir ifade veya öyle bir ihtimal akla gelebilir. Halbuki anası da aynıydı, babası da aynıydı. Şakik idi aslında. Ana baba bir kardeş idiler. Fakat burada Harun Aleyhisselam ey anamın oğlu demek suretiyle anne şefkatini hatırlatmak istiyordu. Hem de öyle bir anne ki senin annen. Yani bizim annemiz. Öyle bir anne ki çok sıkıntılar çekti. Firavun'un sarayına Allah eğer onu atmasa, Allah hani eğer onu orada korumasaydı ve seni eğer Allah Azze ve Celle annenden yine emzirtmeseydi, çeşitli şeylere imkanlar hazırlamak suretiyle Allah eğer planlamış olmasaydı o hadiseyi, sen annenin kucağında kalamayacak ve belki Firavun'un elinde kalacaktın. Ama Allah seni annenin elinde büyüttü. Annemizi hatırlay kardeşim. Annemiz nasıl ki bize karşı şefkat doluydu. Nasıl ki bizi çok güzel büyüttü. Bize şefkatle muamele etti, hatırla o günleri demek istiyordu. Ey anamın oğlu. Annesi çok sıkıntılar çekmişti. Belki Musa'nın babasının Müslüman mı yoksa değil mi olduğu hakkında kesin bir bilgimiz yok. Ama annesinin iman edenlerden olduğunu biliyoruz. Onu da hatırlatmak istiyordu Harun Aleyhisselam. Ey anamın oğlu demek suretiyle. Sakın düşmanların önünde beni rezil etme. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْعَدَامِ Bu düşmanların önünde beni rezil etme. وَلَا تَجْعَنْنِي مَا الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Ve beni bu zalim kavimlerle beraber tutma. Onları ben aynı kefeye koyma diyordu. Burada Bu kıssada anlaşılması gereken çok önemli bir nokta daha var. Allah Resulü Musa Aleyhisselam elindeki levhaları atmış. Çünkü o levhalarda hidayet ve rahmet vardı. Tafsilatlı meseleler vardı. Ahkam vardı o levhalarda. Allah'ın emirleri yazılıydı o levhalarda ama fakat kavminin içinde bulunmuş olduğu durum bundan çok daha tehlikeli bir vaziyetti. Musa Aleyhisselam baktı ki kavmi kafir olmuş. Baktı ki putperest olmuşlar. Böyle bir mesele varken hidayet ile uğraşmak veya rahmet ile uğraşmak veya ahkam ile veya ahlak ile uğraşmak, bununla uğraşmak doğru değildi. Önce tevhidi anlatmak gerekiyordu. Böyle bir durum karşısında tevhidi anlatmadan ahlakı anlatmak, ey kavmi bakın benimle Allah size levhaları gönderdi, Tevrat'ı gönderdi. Bakın Rabbim size ahlak kurallarını gönderdi. Bakın Rabbim size hırsıza ne yapacağınızı, zaniye ne yapacağınızı, şunlara ne yapacağınızı, ahkamı size gönderdi. Namazı gönderdi, orucu gönderdi gibi meselelerle uğraşmak beyhude bir yorulma demekti. Çünkü Allah evvela tevhidi istemektedir kullarından. Allah evvela şirkten uzak kalmamızı istemektedir. Şirk içerisinde olduktan sonra istediğin kadar namaz kıl. Şirk içerisinde olduktan sonra istediğin kadar Allah'ın ahkamını tatbik et. Şirk içerisinde olduktan sonra hırsızın elini kes istediğin kadar. Zina edenlere yüz değnek vur istediğin kadar. Namaz kıl istediğin kadar, oruç tut istediğin kadar. Bu ayet bize aynı zamandan önemli bir mesele dururken önemsiz meselelerle uğraşmanın yanlışlığını ifade etmektedir. Önemli meselelerle uğraşacaksınız. Ondan sonra önemsiz meselelere sıra gelirse onunla uğraşabilirsiniz. İşte o yüzdendir ki Allah'ın peygamberlerinin hiçbirisi tevhidi anlatmadan başka bir şey anlatmadılar. Araf suresinde de anlattığımız gibi bütün peygamberler geldiler ve hepsi aynı şeyi söylediler. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Hepsi aynı şeyi söylüyorlardı. Ey kavmi Allah'a kulluk edin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin çünkü Allah'tan başka ilahınız yok. Böyle söylüyorlardı. En önemli mevzu üzerinde duruyorlardı. Namazı daha sonra anlatıyorlardı iman edenlere. Efendimizin Muaz bin Cebel Yemen'e vali tayin ettiği zaman söylediği gibi. Ey Muaz sen Nasrani ve ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. O kavme vardığın zaman önce onları la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a davet edeceksin. Şirkten uzak kalmalar için onları davet edeceksin. Eğer bunu kabul ederlerse ondan sonra onlara 5 vakit namazı emredeceksin. Eğer onu da kabul ederlerse ondan sonra onlara zekatı emredeceksin. Ondan sonra orucu emredeceksin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce tevhid ile emretmeyi emrediyordu. Önce la ilahe illallah'a onları davet edeceksin diyordu. Ona davet etmeden hiçbir şeye davet etme. Ne namaza ne oruca. Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da bunu anlatırken, Musa'nın böyle konuştuğunu anlatırken, Nuh'un böyle konuştuğunu anlatırken, Lut'un böyle konuştuğunu anlatırken, Şuayb Aleyhisselam'ın ifadesinin böyle olduğunu bize söylerken, Müslümanların bugün kalkıp da ülkenin kalkınmasından bahsetmeleri, davalarını erkekçe ve doğru bir şekilde ortaya koymak yerine, gelin la ilahe illallah deyin demek yerine, Kur'an ile mücadelelerini vermek yerine, başka yollar aramalarını nasıl izah edebilirsiniz? Rahatlarına düşkün olmanın ötesinde nasıl izah edebilirsiniz bunu? Rahatlarını bozmak istememek ile izahı mümkün olan bu hadiseyi, başka türlü nasıl izah edebilirsiniz acaba? Allah'ın hiçbir peygamberin ülkesinin kalkınmasıyla davasını ortaya koymamış iken ülkemizi biz daha iyi kalkındırabiliriz gibi bir takım davalar ortaya koymak suretiyle veya davasını ahlak davası olarak ortaya koymak gibi bir şekilde davasını ortaya koymaları mümkün iken veya milliyetçilik yapmak suretiyle davalarını ortaya koymaları mümkün iken veya fakir fukara davası gibi bir dava olarak davalarını ortaya koymaları mümkün iken bunların hiçbirini yapmayıp da la ilahe illallah davası olarak davalarını ortaya koymaları bize açıkça göstermektedir ki şirk içerisinde olan toplumlar Allah'ın kitabının Allah'ın kanun koyucu sıfatını kabul etmeyen insanlara la ilahe illallah anlatmadan hiçbir şey anlatmayacaksınız. La ilahe illallah'ı anlamamış olan toplumlara namazı anlatmak beyhudedir. Orucu anlatmak beyhudedir. Ülkenin kalkınmasını anlatmak da beyhudedir. Ahlak davası olarak davayı ortaya koymak beyhudedir. İyi olun, güzel olun, ahlaklı olun demek, hoşgörüden bahsetmek, insanlara karşı iyilik yapmaktan bahsetmek beyhudedir. Tevhidi kabul etmemiş olan insanlara bunları anlatmak boşuna yorulmaktan ibarettir. İşte Musa aleyhisselam önemli bir mesele vardı karşısında. Kavmi putperest olmuştu. Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'ın kitabını, o Allah'ın kitabındaki ahlak kurallarını onlara anlatmak boşuna olacaktı. O yüzden elindeki levhaları atıvermişti. Şimdi bunların sırası değil demek istiyordu adeta. Önüme çok önemli bir mesele var diyordu. Kavmimi yeniden tevhide davet etmeliyim diyordu. Ve bu mesele üzerinde duruyor ve kardeşine de kızıyordu. Anlıyoruz ki Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamdan yetki olarak daha büyüktü. Zaten o yüzden Allah azze ve celle Musa'yı daha davet etmiş ve Tevrat'ı da ona vermişti. Ve kardeşine, ey kardeşim, ey anamın oğlu, beni bu zalim kavimle beraber aynı kefeye koyma. Ben onlar gibi değilim. Benim gücüm yetmedi, onlara engel olamadım. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِيَخِي. Bunun üzerine Musa aleyhisselam sakinleşti ve dedi ki, ya Rabbi beni de affet, bu kardeşimi de affet. Harun aleyhisselamın bu güzel sözleri üzerine Musa aleyhisselamdan, o gadban olan, çok kızgın olan Musa aleyhisselamdan o öfke dinmiş ve böyle ihlasla konuşma ve hilim ile, yumuşaklıkla konuşma demek ki öfkeli insanların o öfkesini sakinleştirebilecek bir özelliğe sahiptir. Harun aleyhisselam da bunu bildiğinden ötürü ey anamın oğlu diyerek ona güzel bir şekilde ifade etmişti. Ben engel olamadım bunlara. Beni onların aynı kefeye koyma. Bunun üzerine Musa aleyhisselam da hatasını anlamıştı. Harun aleyhisselama daha tam olarak meseleyi sormadan neden hemen ona kızmıştı? Neden onun sakallarını çekmişti? Neden onun başını kendisine doğru çekmiş, sakalını çekmişti? Bundan ötürü Rabbi gfirli diyordu. Ya Rabbi beni affet. Ve li ahi ve kardeşim de affet ya Rabbi. Ve edhilna fi rahmetik. Ya Rabbi sonra bizi rahmetine dahil eyle. Ve ente erhamur rahimin. Sen rahmet sahiplerinin en rahmeti bol olanısın ya Rabbi. اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. O Rabbini bırakmış da, o acli, o buzağıyı ilah olarak ittihaz etmiş olan kimselere, Rablerinden taraf bir gazap gelecek ve onlara bu dünya hayatına bir zillet gelecektir. Madem ki Rablerini bıraktılar, bu kadar mucizeler görmelerine rağmen, artık Allah kararını vermiştir. Artık Allah hükmünü vermiştir. Bu kadar çok mucize gördüğü halde yine de bu kadar küfranı nimette bulunan bu millete, bu kadar çok mucize görmüş olduğu halde yine de peygamberleri aralarından ayrılır ayrılmaz. Hem de başka bir peygamber aralarında olduğu halde tekrar kafir olan bu millet hakkında artık hüküm verilmiştir. Öyle kimseler ki اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعَجْلَ. Onlar o buzağıyı ittikaz etmiş olan, ilah olarak görmüş olanlar. سَيَنَالُهُمْ غَدَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Onlara Rablerinden taraf bir gazap gelecek. Ve zilletun fil hayati dünya. Ve dünya hayatında da onlara bir zillet gelecek. Bir aşağılanma gelecek. Ve bir meskene gelecek, bir horluk gelecek onlara. Ve kezalike nezzil muhterin. İşte biz Allah'a iftira eden, Allah'a ortak koşanlara bu şekilde azap ederiz. Ama vellezin amilus seyyi'eh. Vellezin amilus seyyi'ati summe tabu min ba'dihem. Ve amenu. اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ama böyle olmayan, seyyiyeyi işledikten sonra, o günahları işledikten sonra tövbe eden ve ondan sonra da iman eden o kimselere gelince اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. Senin Rabbin bunlardan sonra tekrar gafurdur ve rahimdir. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا. Ama şöyle olursam, اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا. İman ettiler. ثُمَّ كَفَرُوا. Sonra tekrar kafir oldular. Sümme aymanu, tekrardan iman ettiler. Sümme kefaru, tekrardan kafir oldular. Sümme zdadu kufra. Sonra da küfürde daha da ileri gittiler. Daha da arttırdılar küfürlerini. Allah'ın onlara hidayet etmesi mümkün değil buyuruyor. Başka bir yerden. Bu kadar imandan sonra önce iman sonra küfür, tekrar iman tekrar küfür, ondan sonra tekrardan küfür ve küfürde ileri gitme. İşte böyle olan kimselere Allah'ın hidayet etmesi mümkün değil buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Burada Allah Azze ve Celle bu kadar çok kafir ve tekrar Müslüman olmuş olmayan bu kimselere şöyle sesleniyordu. Seyyiyeyi işlemiş olan, o günahı işlemiş olan o kimseler, sonra da tekrar tövbe etmiş olanlara gelince, iman etmiş olanlara gelince Allah onların o tövbesinden sonra gene gafurdu ve rahimdir. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَعِ Musa'dan o gazap geçince, o gazap Musa'dan tamamen kaybolduğu zaman, sükut ettiği zaman, sanki gazap, öfke sanki bir insandır. Kur'an-ı Kerim onun hakkında sekret ifadesini kullanıyor. Sustu yani. O gazap ondan sustuğu zaman, sanki bir insandır o. Çünkü gerçekten öfke insana hakim olduğu zaman, aynen bir canlı gibi insana hakim olmakta ve onun üzerinde bir amir pozisyonuna gelmektedir. Öfke Musa'ya hakim olmuştu. Ve ona şöyle yap böyle söyle diyordu. Şöyle şöyle şuna kız diyordu. Kardeşine kız, kavmine şöyle beddua et adeta. Şöyle şöyle söyle. Onlara kız diyordu öfke. Ve ondan o öfke sustuğu zaman, o zaman ehazel elva. O levhaları tekrar aldı artık Musa aleyhisselam. Sakinleşti. Ve tekrar atmış olduğu o Tevrat'ın parçalarını aldım. Ve fi nuskatiha huden ve rahmen. Lillezinehum li rabbihim yerhabun. Rabbinden korkan kimseler için onda hidayet ve rahmet vardı. O levhalarda hidayet ve rahmet vardı. Ve ihtara Musa kavmehu 70 raculen li miqatina. Ve bu günahlarından sonra Allah azze ve celle Musa'ya emretti. Kavminden 70 kişi seç. O 70 kişi gelecek ve Rablerine dua edecek, tövbe istiğfar edecekler. Bütün kavimleri adına Musa aleyhisselam kavmini 12 sıpta 12 boya ayırmıştı. 12 aşiretliydiler. Her birinden 6'şar kişi seçti. 72 kişi yapıyordu. Fakat Allah Musa'ya 70 kişi getirmesini emretmişti. Allah Resulü Musa aleyhisselam bunun üzerine onların içerisinde iki kişinin Yuşa aleyhisselam olduğu söylenir. Birisinin. Ve bir başkasını da orada onlara şunu teklif etmişti. Gelenlere hangi mükafatlar ise size de aynı mükafatlar. Onun için burada kalınız. Çünkü Rabbim 70 kişinin gelmesini emretti bana. O 70 kişi gelecek ve sonra kendi milletleri adına tövbe istiğfar edeceklerdi. Bütün bir toplum adına o denizden geçmiş olan bazı rivayetlere göre 2 milyon insan adına. O kadar insan adına 70 kişi çıkacak ve onların önde gelenleriydi bunlar. Onların en iyileriydi bunlar. Onların en salihleri ve en takva sahipleriydi bunlar. Fakat bu insanların da nasıl olduklarını biraz sonra göreceksiniz. Onları al ve Rablerine tövbe etmeleri için dağa çıkar demişti Allah Azze ve Celle. Bunun üzerine Musa aleyhisselam kendi kavmine 70 kişi seçmişti. فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةً Ve onları raçfe tuttuğu zaman, yıldırım tutmuş, büyük bir azap tutmuştu onları. قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَاِيَّيْ O zaman Musa aleyhisselam demişti ki, Ya Rabbi, eğer isteseydin sen beni de bunları da daha evvel helak ederdin Ya Rabbi. Neden daha evvel helak etmedin, şimdi helak ettin Ya Rabbi? Bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim burada kısa bir şekilde anlattığı halde Bakara suresinde daha geniş bir şekilde anlatmaktadır. Ve izkale Musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihazikum vel ajde fetubu ila bari'ikum faktulu enfusekum. Musa aleyhisselam kavmine demişti ki ey kavmim buzayı ilah edinmek suretiyle kendinize zulmettiniz. Nefislerinize zulmettiniz, nefislerinizi öldürünüz. Belki bu şekilde Rabbiniz sizin tövbenizi kabul eder. Belki bu şekilde Rabbiniz tövbenizi kabul eder. Siz Rabbinize değil, kendi kendinize zulmettiniz. بِتِّخَازُكُمْ مُنْ عَجِلٍ O ecili, o buzayı ilah edinmek suretiyle. فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ Rabbinize, sizi halk eden, yaratan Rabbinize tövbe ediniz. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْدَ بَارِئِكُمْ Bu sizin için Rabbiniz katında çok daha hayırlıdır. فَتَوْبَ عَلَيْكُمْ Belki böylece sizin tövbenizi kabul eder. Bu şekilde Musa Aleyhisselam onları tövbeye davet etmişti. Ve onlar da tövbe etmek için, Rablerine tövbe etmek ve niyazda bulunmak için çıkmışlar. Ve fakat gene orada da yine küfran etmişler, küfre düşmüşler ve yine kafir olmuşlardı. Musa Aleyhisselam onları dağa çıkardığı zaman, onlar Rablerinin konuşmasını işitmek istediklerini söylemişlerdi. Ey Musa dediler, Rabbimizin konuştuğunu, seninle konuştuğunu duymak istiyoruz. Ve Musa Aleyhisselam da peki demişti onlara. Rabbine yalvarmıştı. Ve onlarla beraber dağa doğru ilerlediği zaman, dağa geldiklerinde bir gökyüzünden bir bulut gelmiş, bir direk şeklinde bir bulut yere inmiş, Musa'yı ve onları içine almıştı. Ve sonra Musa Aleyhisselam'a vahiy gelmeye başlamış ve Rabbi Musa ile konuşmaya başlamıştı. Onlar Rablerinin sesini duyuyorlardı. O yüce kelamı duymalarına rağmen, hepsi beraber secdeye kapanmış ve Rablerinin konuşmalarını işitiyor olmalarına rağmen. Fakat sonra demişlerdi ki, ey Musa, Rabbimizi apaçık bir şekilde görmedikçe, bu hadise de, bu ayet de yine Kur'an'ın baş taraflarında Bakara suresinde anlatılmaktadır. Rabbimizi apaçık bir şekilde görmedikçe, demişlerdi ki, ya Musa, len nu'mine leke hatta nara Allah'a cehran. Bunu demişler, فَاَخَزَتْكُمُ الرَّجْفَمْ فَاَخَزَتْكُمُ السَّائِقَةُ بِزُلْمِهِمْ. Ve onları, o zulümleri sebebiyle, Allah'ı görmek istemeleri, sana asla inanmayacağız ey Musa, Rabbimizi apaçık görmedikçe asla iman etmeyeceğiz demelerinden dolayı, bir yıldırım onlara tutuvermişti. Zulümleri sebebiyle, bu küfürleri sebebiyle Allah onlara azabını göndermişti. Bazı rivayetlerde hepsi bayılmışlardı. Ve bazı rivayetlerde ise hepsi öldüler. Çünkü Rablerini apaçık bir şekilde görmek istiyorlardı. Halbuki Musa'ya bile buna izin verilmemişti. Bazı tefsir alimleri, Musa Aleyhisselam nasıl ki Rabbi ile konuştuğu zaman Rabbi erine enzur ileyk demişti. Ya Rabbim, bana kendini göster bakayım sana demişti. Aynı şekilde Musa'nın kavmi de Rablerinin sesini duydukları zaman onlar da Rabbimizi görmek istiyoruz demişlerdi. Fakat bu kıyas yanlış bir kıyastır. Çünkü Musa Aleyhisselam evet Rabbini görmek istemişti ama fakat asla onların dediği gibi ey Rabbim seni görmeden asla iman etmem dememiştim. Rabbi erin enzur ileyk demiştim. Ve kendisine Rabbi de lem terani dediği zaman itiraz etmemişti. Beni göremezsin emri geldiği zaman. İtiraz etmemişti Musa Aleyhisselam. Halbuki bunlar itiraz ediyorlardı. Bunlar diyorlardı ki lem nu'mine leke hatta nara Allah'a cehra. Asla sana iman etmeyiz ey Musa. Asla iman etmeyiz lem ifadesiyle kullanıyorlardı. Ölünceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar, hatta ebediyen demek de olabilir lem edatın. Ebediyen sana iman etmeyiz. Allah'ı apaçık görmedikçe, bu ifadelerinden ötürü onları bir raşfe tutmuştu. Bir saika tutmuş ve onlara azap edilmişti. Bunun üzerine hepsi ölmüşler ve Musa Aleyhisselam demişti ki Rabbi levşi'te ehlektahum min qablu ve iyyay. Ya Rabbi eğer sen isteseydin daha evvel onlar da beni de helak ederdin ya Rabbi. Onlar daha evvel de buna benzer isteklerde bulunmuşlardı ya Rabbi. Onlar daha evvel de putperest olmak istemişlerdi ya Rabbi. Fakat sen onları helak etmemiştin, affetmiştin ya Rabbi. Fakat şimdi onların en hayırlıları da üstelik bunlardı ya Rabbi. Bu 70 kişi kavimlerin temsilen gelmişlerdi. Her kavimden 5-6 kişi gelmişler, her aşiretten 5-6 kişi gelmişler. Ve onların büyükleri ve onların hayırlıları gelmişlerdi ya Rabbi. Sen onları daha evvel de sen helak edebilirdin. Ben senden bana kendini göster dediğim zaman da ben helak edebilirdin. Veya buna benzer. Bir hatam olduğu zaman da beni de helak edebilirdin ya Rabbi. Fakat sen o zaman affetmiştin ya Rabbi. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. Ya Rabbi sen bizim içimizden bazı beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi de helak eder misin ya Rabbi? İçimizdeki bazı beyinsizlerin, bazı günahkarların, bazı kafirlerin yaptıklarından dolayı bizi de helak eder misin Allah'ım? Bize de deprem ile sel felaketleriyle helak eder misin Allah'ım? Evet Allah Azze ve Celle içimizdeki bazı beyinsizlere engel olmadığımız zaman helak edeceğini hem peygamberinin lisanıyla hem de Kur'an'da değişik yerlerde bize ifade etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmaktadır ki Allah azap meleklerini bir kavme gönderdi. O kavim içerisinde sabahlara kadar secde eden toplum vardı. İnsanlar vardı. İçlerinde 18 bin kişinin peygamberlerin ameli gibi amele sahip olan, peygamberlerin ameli gibi hayırlı ameller işlenmiş olan 18 bin kişinin bulunmuş olduğu, bir toplumun da bulunmuş olduğu bir kavme Allah azap meleklerini göndermiş ve onları azap edin, onları helak edin buyurmuştu. O melekler gelmişler ve sabaha kadar secde eden o 18 bin kişiyi gördükleri zaman Ya Rabbi nasıl bunları helak edeceğiz demişlerdi. Nasıl olur Ya Rabbi? Bunlar sana secde ediyorlar. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki evet onlar bana secde ediyorlar ama fakat kavimleri içerisinde Allah'a şirk koşan, fıskı fücur içerisinde yaşayan, günahlar içerisinde boğulmuş olan o toplumlarına engel olmuyorlar. Evet onlar bana secde ediyorlar ama toplumların emri bil maruf, nehy anil münkeri yapmıyorlar. Onların hepsini helak edin buyurmuştu. İşte Musa Aleyhisselam burada onu söylüyordu. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا Ya Rabbi içimizdeki bazı beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin? Evet Allah nice zamanlarda helak etmiştir. Engel olmayan insanlara özellikle bir toplum bir günaha girdiği zaman o günaha engel olmayan toplumlar da helak edilmişlerdir. Deprem geldiği zaman hepsi beraber binaların altında kalmışlardır. Günahkar olanı da günahlara engel olmayanları da hatta salih olanları bile onların altında kalmışlardır. İn hiye illa fitnetuk. Ya Rabbi bu senin fitnenden başka bir şey değil. Ya Rabbi bu senin imtihanından başka bir şey değil. Yani Ya Rabbi bu senin imtihanında onlar imtihana soktuğun için onlar dayanamadılar Ya Rabbi. Senin kelamını duydukları zaman onlar dayanamadılar ve seni görmek istediler Ya Rabbi. Bundan ötürü acaba Musa Aleyhisselam onları mazur mu görüyordu? Hayır Musa Aleyhisselam kesinlikle kafirleri mazur görmüyordu. Bazı tefsirlerde Musa'nın bu ifadesiyle onları mazur gördüğüne işaret edildiği ifade edilmiştir. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın böyle söyleyen لَنْ نُؤْمِنَ لَكِ حَتَّى اَنَّرَ اللّٰهَ جَهْرَ diyen açıkça Allah'a görmeden iman etmeyeceğiz sana ey Musa diyen kimseleri Musa'nın mazur görmesi mümkün değildir. Musa Aleyhisselam senin imtihanındır Ya Rabbi bu diyordu. İmtihan olmadan kimin ne olduğu belli olmazdı. Sap ile samanı ayıracak olan imtihan idim. Rüzgar esecekti bazen. Bazen sağdan bazen soldan rüzgarlarla karşı karşıya kalacaksınız. Sağlam ile çürükler o zaman belli olacaklar. Meseleyi anlayanlarla anlamayanlar o zaman belli olacaklar. İmtihanlar bazen sağlamları daha sağlamlaştıracak. Çürük olanları da daha beter çürütecek. Bir dalda iki tane elma. Birisi çürük birisi sağlam olacak. Göreceksiniz bunların. Aynı hocanın iki tane talebesi. Biri çürük biri sağlam olacak. Göreceksiniz bunları. Peygamberin talebeleri havarileri olacak. Ama onların içerisinden sağlam da olacak, çürük de olacak, göreceksiniz bunları. Göreceksiniz. İsa'nın 12 tane havarisinin içerisinden haini göreceksiniz. Musa'nın ümmeti içerisinden devamlı isyan eden, itaat etmeyenleri göreceksiniz. Göreceksiniz hocaların talebeleri içerisinde hainleri göreceksiniz. Ve işte bir dalda iki tane elmayı gördüğünüz gibi, çürük ile sağlam elmayı yan yana gördüğünüz gibi, o rüzgar, o yağmur, o güneş ve o kök, o dal hepsi aynı olduğu halde, aynı kökten, aynı daldan yetiştiği halde, aynı rüzgarın altında, aynı güneşin altında kaldığı halde, aynı yağmurun altında kalmasına rağmen, fakat gene de birisi çürük, birisi sağlam. Farkı nedir bunların? Bunların farkı şahsiyet farkı. Özleri farklı. Birinin özü çürük, birinin özü sağlamdı. İşte sebep buydu. Özü sağlam olanı o güneş daha da sağlamlaştırmıştı. Güneşin altında kalmadan elma elma olabilir mi? Yağmurun altında kalmadan, rüzgarın altında kalmadan elma elma olabilir mi? Musibetlerle karşılaşmadan olgun bir insan olabilir misiniz? Bir insan ki ben musibetlerle karşılaşmadım ama olgunum diyorsa o insan yalan söylüyor. Bir insan ki musibetlerle karşılaşmamış, çile çekmemiş, kara günleri olmamış, gündüzlerde bile karanlıkları yaşamamış, kıyanetlere uğramamış, bazen önünden bazen arkasından hançerlenmemiş, fakat bu insan olgunlaştığını söylüyorsa, bu insan olgunluğun ne olduğunu bilmiyor demektir. Evet, ya Rabbi bu senin fitnendir. Ya Rabbi bu senin imtihanındır diyordu Musa Aleyhisselam. Evet, bazı kimseler fitnelere uğrayacak ve o fitneler onları daha da sağlamlaştıracak. Bazı kimseler baskıya uğrayacak, zulme ve işkenceye uğrayacak ve ondan sonra o zulümden, o işkenceden sonra onun daha sağlam olduğunu göreceksiniz. Daha sağlam bir dava adamı halini aldığını göreceksiniz. Eskisinden daha yiğit olduğunu göreceksiniz. Belki eskiden bazı korkuları vardıysa, o korkulardan tamamen kurtulduğunu göreceksiniz. Ama öyle insanlar da göreceksiniz ki, onlar biraz zulümle karşılaştığı zaman, bazı musibetlerle karşılaştığı zaman, veya Allah bir takım imtihanlarla, onları imtihan ettiğinde onların ayaklarının kaydığını göreceksiniz. Anlamadıklarını göreceksiniz. Bunların içerisinden bir kısmı yıllarca anlamayacak. Bir kısmı belki aylar sonra anlayacak. Bir kısmı günler sonra, belki bir kısmı aynı anda anlayacak. İşte bunların içerisinden aynı anda anlayanlar en üstün olanlarıdır. Ondan sonra günler sonra anlayanları, sonra aylar sonra anlayanları, sonra yıllar sonra anlayanları gelir. Hiç anlamayanlar ise cehennemin dibinde bunu anlayacaklardır. Cehenneme girdikleri zaman yanlış bir yola girdiklerini anlayacaklardır. Allah'ın kendilerini imtihan ettiğini ve imtihanı kaybettiklerini anlayacaklardır. Ya Rabbi inhiye illa fitnetuk. Bu senin fitnenden başka bir şey değil. Tudillu biha men teşâ ve tehdi men teşâ. Ya Rabbi sen istediğin ile, istediğin kimseyi o imtihanlarla, o fitnelerle hidayete eriştirir. İstediğin kimseyi de saptırırsın ya Rabbi. İstediğini kıpkırmızı güzel bir elma haline getirirsin. Kemale erdirirsin ya Rabbi. İstediğini de çürütürsün ya Rabbi. Ente veliyyüne fagfir lene verhamne. Ve ente hayrul gafirin. Sen bizim velimizsin ya Rabbi. Bizi affet ve bize rahmet eyle ya Rabbi. Sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. Vektub lene fi hazihi dünya hasene ve fil ahiren. Ya Rabbi bize bu dünyada hasene ver. Güzel ameller işlemeyi nasip eyle. Ve ahirette de bize güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Nasıl ki Kur'an'da başka bir yerde. Rabbena etine fid dünya hasene. Ve fil ahireti hasene ve kine azabennar. Buyurulduğu gibi burada da ya Rabbi bize dünyada hasene nasip eyle. Güzel bir ahlak nasip eyle. Güzel bir amel nasip eyle. Ve ahirette de ya Rabbi güzel bir makam nasip eyle. İnne hudne ileyk ya Rab. Biz sana döndük, tövbe ettik ya Rabbi. Hudne ifadesi. Yahudilerin bir ismi de Huden. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onlara isim olarak Hud'u vermiştir. Hud ifadesi tövbekarlar demektir. Yani Yahudilerin bir ismi de tövbekarlar ve dönenler demektir. İşte bu ayetten ötürü onlara bu isim verilmiş olabilir. Onlar tövbekarlar olmuşlardı. Onlar dönmüşlerdi hatalarından. Ve inne hudne ileyk diyordu Musa Aleyhisselam. Hepsi adına konuşuyordu. Ya Rabbi tövbe ettik. Ya Rabbi döndük diyordu. Fakat Allah hükmünü vermişti. Kale azabi usibi bihi men eşe. Dedi ki ya ey Musa'm, benim azabım istediğim kimselere erişir. İstediğim kimseler azabıma uğratırım. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Ama benim rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Fese ektubeha lillezine yettekûne ve yu'tûne zekâte vellezînehum bi ayâtina yu'minûn. Ve ben daha sonra onlara öyle kimseler ki ittika ederler. Takva sahibi olurlar. Onlar öyle kimseler ki zekatı da verirler. Ve onlar benim ayetlerime de iman ederler. Ben onlara vereceğim ey Musa. Onlara vereceğim sen o istediğin şeyleri. Sen inna hudna ileyk diyorsun ama senin kavminin hepsi böyle söylemiyor ey Musa. Ve senin kavmin çok hatalar işledi ey Musa. Senin ümmetin bu kadar büyük nimetlere artık layık değil. Dünyada haseneye layık değil. Ahirette haseneye layık değil. Senin ümmetinin içerisinden çok azı buna layık. Ama senden sonra öyle bir ümmet gelecek ki Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, onlar takva sahibi olacaklar. Ben onlara vereceğim o senin istediğin nimetleri. Ben onlara vereceğim ey Musa. Onlar takva sahibi olacaklar. Ve onlar zekatı da verecekler. Senin milletin gibi olmayacaklar. Sen onlara takva sahibi olun dediğin zaman onlar takva sahibi olmuyorlar. Sen onlara Allah'tan korkun dediğin zaman korkmuyorlar. Sen onlara zekatı verin dediğin zaman vermiyorlar. Şu ineği kesin dediğin zaman kesmiyorlar. İnek hakkında 40 tane 40 dereden su getirip 40 tane sual soruyorlar. Ama senden sonra bir peygamber gelecek ki, İsa'dan da sonra gelecek. Rahmet peygamberi, ahir zaman peygamberi gelecek. Burada Allah Azze ve Celle peygamberimizin geleceğini Musa Aleyhisselam'a müjdelemektedir. Ondan bahsetmektedir bu ayet. Senden sonra bir peygamber gelecek ve o peygamberin ümmeti zekatı verecek. Onlar böyle itiraz etmeyecekler senin ümmetin gibi. Ve bu ayetler geldiği zaman rivayetlere göre Musa Aleyhisselam Rabbinden bir takım şeyler istemiş ve onların hepsinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine verileceği Musa'ya bildirildiği zaman Musa Aleyhisselam dayanamamış, ya Rabbi beni de onun ümmetinden kıl demiştim. Evet ya Rabbi, sen bizi onun ümmetinden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed'in ümmetinden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi de nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevindirecek amelleri işlemeyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala, Fatiha.